Ayrım 6.
Batık bir aşk. Buluşmamızın üzerinden saatler geçtikten sonra fark etmiştim. En çok elleri yaşlanmıştı. Geçen senelerin bütün yükü, acısı, zorluğu ellerinden belli oluyordu. Mutfakta patates soğuyordu. Yıllar sonra karşılaşmanın acemiliği az da olsa kırılmıştı. Ama hala tutuk ve temkinliydik. Aramızda 6 seneye yaklaşan ayrılığın ve apayrı yaşantıların yarattığı sinsi bir yabancılık vardı. Sinsiydi. Çünkü ne düşünsek, ne konuşsak, ne yapsak oradaydı. Aramızdaydı. Kelimelere dökülemeyen, elle tutulamayan, gözle görülemeyen sinsi bir yabancılık. Bütün kaçamak bakışlar, acemi sözcükler, utangaç dokunuşlar, zamanın sessizce, sinsi sinsi, bir örümcek gibi ördüğü ağa takılı kalıyordu. Geçen zamanın onun payına düşen anlamını, ellerini fark ettiğimde anlamıştım. Zayıflamışlardı. O incecik, yumuşacık, pamuk gibi eller değildi karşımda patates soyan. Derisi o kadar kurumuştu ki, biraz dikkatli bakınca pullu görüntüsü hemen kendini belli ediyordu. Oje sürmeme alışkanlığı devam ediyordu. En az 4-5 gün önce sürdüğü belli olan parlatıcı ise kabuk kabuk dökülmüş, tırnaklarına çirkin bir görünüm vermişti. Ellerinin derisi koyulaşmıştı. Sağ elinin baş parmağının hemen üstündeki kurutulmuş bir gül yaprağını andıran leke görülmez olmuştu. O anda ellerini tutmak geçmişti içimden. Ellerini ellerimin içine almak, sıkıca tutmak, okşamak istemiştim. Gülüne ne oldu diye sormak istemiştim. Bunu nasıl yaparsın diye hesap sormak. Bana yan dönmüş bir şeyler anlatıyordu ama onu dinlemiyordum. Yüzü bana dönük olsa bunu anlardı. Eskiden böyle şeyleri hiç kaçırmazdı. Ama o eskidendi, çok eskiden. Aramıza bir günün bile girmesine izin vermediğimiz, zamanı inançlarımızın, umutlarımızın gergefinde dört nala, günübirlik işlediğimiz dönemlerdeydi. Zamanı bir çember gibi değil, bizi her gün yeni ufuklara götüren düz bir çizgi gibi algıladığımız dönemlerdi. Tarihin, ta tarih öncesinden kesilmiş bir randevusu vardı, çoğunluğun bilmediği. Bilmedikleri, farkına varamadıkları için de, kendi kişisel zamanlarını bu büyük buluşmadan esirgeyenler yanında biz, kendi küçücük zamanlarımızı bu büyük zamanın, tarihin akışının içine katmak için can atıyorduk. Geçen zaman bizi bu randevuya biraz daha yakınlaştırdığı için de kaydını tutmuyor, hüznünü yaşamıyorduk. Geçen zamanın bedenimiz üzerine attığı çiziklerin hüzün verici ne önemi olabilirdi? Oysa zamanın ellerinde yarattığı değişiklik nasıl da hüzün verdi bana. Ellerini sevdiğimi hiç söylemiş miydim ona? Ne çok severdim ellerini. Sevişirken en çok elleriyle oynardım. Ellerini vücudumda dolaşırken izlemek için, onun bütün ısrarına rağmen çoğu zaman ışıkları söndürmesine izin vermezdim. Bunu ona söyleyemezdim. Çünkü bana bile tuhaf gelirdi yaptığım. Ne kadar yorgun gözüküyorlardı. Aradan geçen zaman içinde kaç erkeğin bedeninde dolaşmışlardı kim bilir. Bunu ona nasıl sorabilirdim? Zamanın aramıza ördüğü duvarları aşacak cesaretim yoktu. Patates soymaya devam ediyorlardı. Her şeye rağmen yine de benim için hala çekiciydiler. Sevişmelerimizde o baş döndürücü doruklara tırmanırken, ellerinin kavrayışındaki sertlik o doruklarda saatlerce kalmamızı sağlardı. Bedenimin tuttuğu herhangi bir parçasını öylesine sıkıca kavrardı ki, kendini o ana, bana bir daha hiç ayrılmamak üzere kenetlerdi sanki. Yaşadığı duyarlılıkların şiddetini elleriyle ölçerdim. Sıradan anlarda nasıl da sakin ve yumuşak dururlardı. Bunların hiçbirinin farkında değildi ama farkındaymış gibi davranırdı. O baş döndürücü yüksek zirvelerden yorgun argın, soluk soluğa aşağılara düştüğümüzde, parmaklarıyla göğüs kıllarımla oynarken yaptığımız tek şey, tek kelime konuşmadan onun bu hareketini seyretmek olurdu. Ellerinin ikimiz için de önemini sanki biliyor gibi davranırdık. Bilincimizin çok ötesinde, sözcüklerin sınır kapılarından sadece tebdili kıyafetle girebildiği ülkedeki yaşantılarımızdı onlar. Yaşarken hiç de farkında olmadığım yüzlerce ayrıntı, seneler sonra nasıl oluyor da kendini yaşadığım andan daha canlı bir şekilde hissettiriyor. Yaşarken bilincine varamadığım yüzlerce ayrıntı, neden bugünümün mezar kazıcısı haline geliyor? Yaşarken hakkını vermediklerim şimdi karşıma dikilip benden bedel istiyor. Zamanın büyük randevusunda hazır bulunmak için ileriye doğru fırlattığımızı sandığımız hayatlarımız bir bumerang gibi şimdi bize geri dönüyor. Bana doğru dönerek anlattıklarına ilişkin bir soru sorduğunda suçüstü yakalanmış çocuklar gibi yüzümün kızarmasına engel olamadım. Eskiden olsa bunu hemen suratıma vururdu. Ama hemen sorusundan vazgeçmiş gibi bir eda takınarak beni cevap verme sorumluluğundan kurtardı. Sanki onu dinlemediğimin, onu seyrettiğimin farkına varmıştı. Onun da suratı hafif bir pembelikle dalgalanmıştı. Anlık ama güçlü bir heyecan dalgası aramızdaki birkaç engeli daha kaldırmıştı. Bedeniyle ilgileniyor oluşumu sanki meşrulaştırmak ister gibi, kilo almak sana yakışmış. Ayrıca saçlarındaki beyazlar da olgun bir hava vermiş, dedi. Havaalanında beni karşıladığından beri bendeki değişikliğe ilişkin ilk saptamasıydı bu. 6 sene önce onu kaçak bir pasaportla bir bilinmeyene doğru yolcu ederken bu randevu için söz kesmiştim kafamda. Bunu ona söyleyememiştim. Aramızdaki birçok şey çoktan bitmişti. Nedenini bilmediğimiz, bir kere bile oturup üzerinde konuşamadığımız kızgınlıkları, buruklukları, kırgınlıkları sürüyorduk peşimiz sıra. Hayatlarımızın doğal akışı içinde ayrılmıştık birbirimizden. Ne birimiz bir açıklama yapma isteği hissetmişti, ne diğerimiz bir hesap sorma gereği. Öylesine kendiliğinden gerçekleşmişti her şey. Öyle olması gerekiyordu da sanki ondan olmuştu. Ama oradaydım yine de, havaalanında onu yolcu edenler arasında. Artık bizim de uzunca bir zamandır yaşamaya alıştığımız, kalıplaşmış ilişkiler açısından bakıldığında, orada olmaya hakkım yoktu belki de. O özel anı sorgusuz sualsiz paylaşmaya kalkmamın şimdi açıklanabilir bir yanını bulamıyorum. Kaprissiz, sitemsiz, türksüz bir şekilde kabullenmişti oradaki varlığımı. O mu benden ayrılmıştı, ben mi ondan? Bunu ikimiz de bilmiyorduk. Şimdi düşündüğümde ayırdığına varır gibi oluyorum. Belki ikimiz de bunu öğrenmekten korkuyorduk. Bu nedenle kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı kendimize saklamayı uygun buluyorduk. Önünde kıldan ince bir sınır vardı. Sınırın iki yakasında ölümle yaşam, hastalıkla sağlık, sevgiyle nefret, sevinçle kahır gibi zıtlıklardan oluşan bir alan vardı. Gözümüzün önünde bu kıldan ince sınırın üstünde ilerliyordu pasaport kontrolüne doğru. 3-5 kişiydik. Diğerleriyle sıkı sıkı sarılıp vedalaşmış, beni sona bırakmıştı. Ellerini ellerimin içine alıp bir süre tutmuştum. Sarılmamıştık. Bir müddet bakışmıştık sadece. Her zamanki gibi heyecanını belli etmiyordu. Ama elleri... Ellerinden bütün duygularını tanırdım onun. Soğumuşlardı ve terliyorlardı. Ellerini çekmiş ve arkasını dönüp yürümeye başlamıştı. Arkasına hiç bakmamıştı bir daha. Hiçbir gerginliği öylesine hüzün dolu yaşamamıştım. 6 sene sonra nice zorluklarla edindiğini söylediği, umduğundan çok daha iyi döşenmiş, ufak ama sevimli evinin kapısını açarken, havaalanının cam kapısından girerkenki hali gelmişti aklıma. O zaman da sonbaharın ilk günleriydi. Topuklu ayakkabı giymeye alışık olmadığı için zorlukla duruyordu ayakta. O başkalarından alınma, acemi yürüyüşle dikkat çekecek diye çok korkmuştum. Onu 6 sene önce son gördüğümde de bir kapıdan içeri giriyordu. Bilinmeyene açılan bir kapıydı o. Bütün anılarının, sevgilerinin, heyecanlarının, tutkularının, kederlerinin, korkularının, sevinçlerinin yazılı olduğu dünyaya bir nokta kayarak ayrılıyordu belki de. Bir gün geri döndüğünde bütün o yazıları silinmiş, karalanmış, başkaları tarafından yapılan eklemelerle tanınmaz hale gelmiş bulacağını sezmenin hüznüyle ayrılıyordu bizlerden. Bambaşka bir öykünün neresinden bile olduğunu bilmediği bir yerinden bambaşka bir rolle başlayacaktı yeni yaşamına. Bu, bir yerinden girdiği öyküdeki rolü vesile bir rol olacaktı. Bunu bilmesek bile hissediyorduk. Yaşadığımız hüzünden hissediyorduk bunu. Bu öyküdeki ana rollerin, tiplerin, karakterlerin, olayların daha iyi ayrıntılandırılması, anlamlandırılması için kullanılan vesile bir rol. Yeni dünyasına iner inmez tebliğ edilecekti kendisini. Demokratik bir ülke olduklarının daha iyi açıklanması için kabul edilecekti ilticası. Hukukun öneminin vurgulanması için yıllarca uzatılacaktı. Oturma izni vermek için açılan mahkeme soruşturması, ırkçı olmadığının ispatı için yapmacık ve kısacık bir tebessümle geçiştirecekti her sabahki karşılaşmalarını kapı komşusu. Neonaziler ne kadar ciddi olduklarının anlaşılması için küpegündüz herkesin ortasında kesmeye kalkacaklardı upuzun kömür karası saçlarını. Sosyalistler, enternasyonalist bilinçlerini kanıtlamak için lütfedeceklerdi ilgilerini. Yol boyunca, yıllar sonra karşılaşmanın heyecanı ve birbirimize ilk ağızda anlatacağımız olayların çokluğuyla sadece konuşmuştuk. Onu izlemeye, ondaki değişiklikleri fark etmeye vakit bulamamıştım. Sürekli sormuştu aklına gelen her şeyi. Birçoğu bildiği şeylerdi. Ben cevap verirken gerisini o tamamlıyordu. Ama yine de soruyordu. Bildiği her şeyi bir de benden duymak istiyordu. Farklı anlatımlar arasından ayrıntıları yakalamaya çalışıyordu. Sen benden daha iyi biliyorsun. Her şey aynı dediğimde ama kelimeler birbirine benzemez. Herkesin ağzında başka bir anlam taşırlar diye cevap vermişti. Doğruydu söylediği. 6 sene önce geride bıraktıklarına ilişkin merakı, üzüntüsü, sevinci, kaygısı, özlemi, bilgisi sadece kelimelere indirgenmişti. Görmüyordu, duymuyordu, dokunmuyordu, koklamıyordu, tatmıyordu. Elinde sadece kelimeler vardı. Onun bıraktığı yerlerde kelimeler 6 yıl onsuz büyümüşlerdi. Yaşlanmışlardı. Renkleri, kokuları, tatları değişmişti. 6 yıl öncesinin adları kalmıştı elinde sadece. Biçimleri aynı ama içerikleri değişik adlar. Kadıköy Meydanı aynı Kadıköy Meydanı. Galata Köprüsü aynı Galata Köprüsü. Beyoğlu aynı Beyoğlu. Heyecan aynı heyecan. Paylaşmak aynı paylaşmak, sevişmek aynı sevişmek değildi artık. Bir değişeni bir başka değişenle nasıl anlatabilirdim ona? 6 sene boyunca benim ona yolladığım karşılıksız 4 mektuptan ibaretti aramızdaki iletişim. Ama buna rağmen başkaları aracılığıyla hayatlarımız hakkında şaşırtıcı derecede bilgiliydik ikimiz de. Son 1 senedir Levent diye birisiyle yaşadığını biliyordum. Ama buna karşın evinin uygun olup olmadığını bile sormadım. Sende kalabilecek miyim gerçekten? Şeklinde hiç de gerçekçi olmayan tamamen retorik bir soru sorduğumda, tabii ki kalabileceksin. Senin yüzünden Levent dün akşam haldır haldır kendine 2 gece kalabileceği bir yer aradı. Bu işler Türkiye'deki gibi kolay değildir buralarda. Ama keşke geleceğini 1-2 gün önceden bildirseydin, dedi. Bu senin yüzünden nitelemesini, neden olduğun bir olumsuzluğun belirtilmesi için kullanılmış, üstü örtük bir suçlama olarak algılamak yerine, değerimi vurgulayan bir söz olarak yorumlayıp ne çok sevinmiştim. Oldukça gecikmiş bir kibarlık da olsa, Levent'in gitmesine hiç gerek yoktu. Bir başka yerde de kalabilirdim. Derken yalan söylüyordum. Berlin'de 2-3 akşam yanında kalabileceğim tanıdığım kimse yoktu çünkü. Çalıştığım şirket mesleki bir kurs için beni 3 aylığına Frankfurt'a yolluyordu. Aslında Frankfurt'ta işlerimi hallettikten, yerleştikten sonra daha uzun bir zaman aralığında Berlin'e geçmeyi düşünüyordum. Ama Almanya'ya gideceğim belli olur olmaz, farkına varamadığım bir şekilde her geçen gün heyecanımın nedeni de değişmeye başlamıştı. Yıllar önce kesilmiş randevu, bu kadar yaklaşmışken kendisini daha fazla ertelememe izin vermedi. 2 gün önceden yola çıkıp Berlin'e uğramaya karar verdim. Buna karar verdiğim günün akşamında da Nilgün'ü arayıp sadece yarın şu saatte 2-3 günlüğüne Berlin'e geliyorum, beni karşılar mısın dedim. Şimdi düşününce daha iyi ayırdına varıyorum. Şimdi düşününce daha iyi ayırdına varıyorum. Yıllar sonra nasıl bu kadar cüretkar davranabilmiştim? Yıllar sonra yapılan kısacık bir telefon konuşması. Neden, niye, ne için, nasıl türünden hiçbir şey sormamıştı. Sadece çok sevindiğini söyleyip uçağın saatini ve numarasını sormuştu. Onda kalıp kalamayacağımı bile sormamıştım. Uçakta bu düşüncesizliğimden rahatsız olmamış değildim. Hatta onda kalamayabileceğimi düşünerek sokakta kalmanın çarelerini bile düşünmüştüm. Uzaktan bakınca cüretkar olarak nitelendirdiğim davranışımın kaynağı olan ve gücünü yıllar önce yaşanmış şeylerden alan duygum, Nilgün'ün davranışlarında karşılığını buldukça daha güçleniyordu. Oturma izni kabul edilene kadar Bochum'da kötü bir evde yaşamak zorunda kalmıştı. Geçinebilmek için her türlü işte çalışmıştı. Yaptığı en istikrarlı iş bulaşıkçılık olmuştu. Bu işe öylesine alışmıştı ki Berlin'e yerleştikten sonra da bulaşıkçılık yapmaya devam etmişti. Hala lüks bir aile restoranında haftada 4 gün 4'er saat bulaşıkçılık yapıyordu. Bochum'dayken önceleri bulaşıkçılık yapmaktan nefret ediyordum. Ama galiba artık bu işe alıştım. Berlin'de de çeşitli işler yaptıktan sonra yine işsiz kaldığım bir zamanda kendimi bulaşıkçılık yaparken buldum. Fakat artık nefret etmiyorum. Hatta tam tersine sevdiğim bile söylenebilir. Bu işi yaparken kafam rahat ve dinç. Restorandan çıktığım zaman her şeyi orada bırakabiliyorum. Para kazanmak için bir araç olma gerçeğinin ötesindeki anlamlara ve yanılsamalara öylesine kapalı bir iş ki, zamanımın arta kalan bölümünü onun denetimine kaptırma tehlikesinden uzakta, kendimi amaç edinerek yaşayabiliyorum. Üstelik çok basit. Önlüğümü giyip makinenin başına geçtiğimde kendimi otomatiğe bağlıyor, düşüncelerimi ve hayal gücümü serbest bırakıyorum. Kazandığım para da bütün zorunlu harcamalarımı karşılamaya yetiyor. Böylece ekonomik bir zorunluluk hissetmeksizin kendimi sevdiğim işe verebiliyorum, demişti. Neden hala bulaşıkçılık yaptığına ilişkin açıklaması içimi rahatlatmıştı. Hala bulaşıkçılık yapıyor olması yeni dünyasında ona biçilen rolün kabullendiği anlamına geliyordu. Evinde kurduğu ufacık atölyede deri masklar, çeşitli eşyalar yapıyordu. Bu eşyaların satışı ile geçimini sağlamayı garanti altına alması çok zordu. Son 6 ay içinde bazı alternatif grupların yardımıyla 2 sergi açmıştı. Sergi satışından elde ettiği gelir umduğundan çok daha iyi olmuştu. Kendisine külüstür bir otomobil bile almıştı. Ama son 1,5 yılda yaptığı bütün masklar da elinden çıkmıştı. Bir üçüncü kişi için son derece sıradan olan kelimeler, bizim özel tarihimizdeki anlamlarla yüklü olarak çağrışımların kapısını aralıyor ve bu aralanan kapıdan sızan ortak anılarımız 6 yıllık zamanı bir çırpıda aşıp bizi birbirimize yakınlaştırıyordu. Yıllar sonra karşılaşmanın acemiliği, tedirginliği, tutukluğu, ürkekliği eksildikçe yerlerini korku kaplıyordu. Çağrışımların bizi yıllar önce birbirimizi dışına attığımız kara sularımıza sürüklemesinden korkuyorduk. Yemek yerken Levent'i sordum. Çok iyi bir insan. Kendimi yanında çok rahat hissediyorum. Ona güveniyorum. Varlığı bana huzur veriyor, şeklinde tanımladı. Gerçekten de Levent'i anlatırken sesi yumuşuyor, anlatımı benim için yeni olan bir rahatlığa bürünüyordu. Açıkça itiraf etmem gerekirse o anda kendimi çok kötü hissettim. Ben geliyorum diye Levent'i 2 geceliğine başka eve göndermesinin gözümdeki ilk anlamı bir anda farklılaştı. Levent de benim aramdaki bir önem farklılığının sonucu değildi söz konusu olan. Benim hiçbir zaman ona veremediğim ve hiçbir zaman yanında tadamadığım bir duygunun ürünüydü. Rahatlık. Gerçekten de evleri oldukça ufaktı. Ve çok eski bir arkadaşıyla konuşacağı çok şey vardı. Levent'i, ilişkilerini kıskanmıştım. Kıskanmak, o andaki duygularımı doğru ifade etmek için uygun bir kelime değil sanıyorum. İmrenmek daha doğru galiba. Kıskançlığın gizli doğasında olan o hedefine yönelik görmezden geliş, kabullenmeyiş, hiçleyiş ve olumsuzlayıştan eser yoktu hissettiklerimde. Neden olan şeyi ele geçirme, sahip olma ve benliğine katarak ondan kurtulmak yerine, onu yok etmeye yönelmiş bir hırsın binbir suratlı halinden biri değildi duygularımı harekete geçiren. Daha çok aradığım ama bir türlü bulamadığım ve artık elde etme umudunu yitirdiğim bir şeyi, bir başkasının elde etmesi karşısında hissettiğim eksiklik duygusu ve bu duyguya eşlik eden hüzün ağır basıyordu. Üstelik bir başkası değildi karşımdaki. Yaşamaktan mutlu olduğunu söylediği duyguları benden esirgeyen ve bende bulamayan insandı. Yaşadıklarına değerini veren beraber yaşadıklarımız değil miydi? Kendimize mi, karşımızdakine mi yönelik olduğunu bir türlü çözemediğimiz güvensizliğimiz, kıskançlığımız, azalıp çoğalan ama hiç yok olamayan duygusal tedirginliğimiz, gerginliğimiz, dizginlemeyi hiç beceremediğimiz heyecanımız, tutkumuz değil miydi bizi bir arada olamayacak kadar yorgun kılan ve hayatımızın birbirimizden sonraki arayışına yön veren? Neyi yaşamamak gerektiğini öğrenmenin bedeli bir daha beraber olamamak mıdır? Birbirinden öğrendiklerini ancak bir başka ilişkide yeni bir başlangıç için kullanabilmek, bütün ilk aşkların trajik yazgısı mıdır? Levent'le ilişkisini anlatırken, sezgisel bir kavrayış düzeyinde, şekilsiz ve biçimsiz bir yığın olarak bu düşüncelerin ilk halleri dolaşıp duruyordu kafamda. Şimdi, yani bu satırları yazarken, ne ona ne kendime kızabiliyorum. Şimdiden bakınca, yapılabilecek pek bir şey olmadığı daha iyi görülebiliyor. Trajediye karşı koymak, trajedinin sonucunu değiştirmez. Ağırlığını artırır sadece. Birçok durumda bambaşka şeyler düşüneceğimiz, yargılamalardan, suçlamalardan kendimizi alamayacağımız halde, trajedi kahramanları için üzülmeden, onları anlayıp, acılarını ve suçlarını paylaşmadan edemeyiz. Trajedinin sonunda onları affetmemizi sağlayan bir replik vardır ağızlarında. Nereden bilebilirdim? Öğleden sonra restorandaki işine gitmesi gerekiyordu. Oysa daha yeni yeni üstümüzdeki acemiliği atmaya, birbirimize ısınmaya başlamıştık. Levent'le ilişkisi karşısında hissettiğim eziklik, tüm duygularımı 6 senelik bir uykudan uyandırmıştı sanki. Eziklik duygusu, ilk bakışta onunla hiç ilgisi yok gibi gözüken, birbirine zıt birçok duyguyu da peşi sıra canlandırmıştı. Vaktinden çok daha önce, şimdiye kadar içeri bakmaya asla cesaret edemediğim bir suskunluk duvarıyla çevrili, bana ilişkin düşüncelerin, duyguların, anlamların saklı olduğu o özel alana doğru sürüklenmeye başlamıştım. Ne kadar çok neden sorusu vardı kafamda. Neden bana bir kere bile mektup yazmadın? Yazdığım mektuplara neden cevap vermedin? Yıllardır bir kere bile haberleşmediğimiz halde neden benimle ilgili bu kadar çok şey biliyorsun? Yıllar sonra neden, sanki aksi tuhafmış gibi sevgilini bile göndererek beni misafir ediyorsun? Neden beraber olduğumuz dönemlerde en çok yaptığımız yemeği yapmayı tercih ediyorsun? Neden bana bir başkasıyla mutlu olduğunu söylüyorsun? Neden seninle konuşmaya korktuğum bu kadar çok şey var? Neden benim için hala bu kadar güzelsin? Neden senin yanında duygusal tedirginliğimi atamıyorum üzerimden? Neden artık çıkıp gitmiyorsun düşüncelerimden? Bunların en tehlikesizini, en masum kılıklısını bile sormaya cesaretim yoktu. İşe iyice geciktiği için bir yandan hazırlanıyor, bir yandan da hiçbir konunun sonuna getiremediğimiz, daldan dala atlayan konuşmamıza devam ediyorduk. Anahtarı bana vermişti. Kapıdan çıkmak üzereydi. Cevap veremeyecek olmamın verdiği güvenle, beni kapılarda saatlerce beklettiğin günleri unuttuğumu sanma. Dışarıya çıkarsan saat tam 6'da evde ol. Başka anahtarım yok, dedi. Ve arkasını dönüp merdivenlere doğru yürümeye başladı. Olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü, unutmamıştı. Yıllar sonra o anda bile hatırlayabileceği kadar canlıydı demek ki bazı şeyler. O anki yüz ifademi görseydi, yüzündeki suçlu çocuk gülümseyişiyle kızgınlığımı gidereceğini sanıyorsan yanılıyorsun, der miydi acaba? Yüzümdeki ifadeyi görmesi için merdivenlerde yok olana kadar kapıda öylece durmuştum. Gitmesine sevinmiştim. Rahat bir soluk alabilmek için, düşünebilmek için gerekli olan yalnızlığa kavuşmuştum. Yaşadığım duyguya anlam veremiyordum. 6 senelik bir ayrılık sonrasında topu topu 3-5 saatlik beraberliğimizde yalnız kalacağım anı iple çekmiştim. Hayır, onu istemediğimden, ondan sıkıldığımdan değildi bu. Tam tersini, onunla yeniden karşılaşmak umduğundan çok daha fazla heyecanlandırmıştı beni. İşte bütün mesele de buydu ya zaten. Duygusal gerginliğim öylesine artmıştı ki, kilometrelerce koşmuş gibi yorgun, günlerce uyumamış gibi bitkin hissetmiştim kendimi. Nedeni ikimiz için de belirsiz bir ayrılığın üzerinden geçen, 6 yılın aramıza koyduğu mesafeyi nasıl aşacağımı bilememenin çaresizliğiyle boğuşmaktan ve ikimizin dışında bir üçüncü şey hakkındaki her konuşmamızı anlamsızlaştıran, içimdeki mızıkçı çocuğun isteklerini yok etmek için ona fark ettirmeden harcadığım olağanüstü çabadan yorulmuştum. Ellerini tutmak, saçlarını okşamak, ona sarılmak, onu öpmek, onunla sevişmek istiyordum. Konuştuğumuz bütün konuların ikimize açılmasını istiyordum. 3-5 saatlik beraberliğimiz içinde bu duyguları bu kadar güçlü yaşayabileceğimi aklıma bile getirmemiştim. Hazırlıksız yakalanmanın şaşkınlığı ve acemiliği içinde bir yanımla ondan hiç ayrılmak istemezken bir yanımla bir an önce yalnız kalıp soluklanmak ve yaşadıklarımı sindirmek istiyordum. Aslında yaşadığım bu duygu hiç de yabancısı olmadığım bir şeydi. Ama bunu yıllar öncesinde bıraktığımı sanıyordum. Geçmişte Nilgün'le bütün yaşadıklarımın özeti karşıt duyguların gelgitinden ibaretti bir anlamda. Beraberken yalnızlığa duyduğum özlem, yalnızlığımda sadece onu özlemem. Bütün bunlar ancak şimdi anlamını bulabildiğim yaşantılar. Yalnızlık. Nasıl da korkardım gençlik çağlarımda ondan. Ancak şimdi 30 yaşının eşiğindeki değerini kabul ettirdi bana. Öyle bir değer ki bu, dışındaki her şeyin gerçek değerinin sadece kendisiyle ilişki kurulduğunda anlaşılabildiği bir değer. Yaşamakta olduklarımızın bizim için önemini, değerini, anlamını ancak yalnız kaldığımızda derinlemesine kavrayabiliriz. Yalnızlık, hayata ve kendimize karşı en dürüst olabildiğimiz durum. Yalanları, sahte görüntüleri, uyduruk amaçları, başkalarından alınma ağızları, moda giysileri kapıda vestiyere bırakarak çıplaklığımızla içeri girdiğimiz bu yerden dışımızdaki dünyaya baktığımızda onu ve kendimizi gerçeğe çok daha yakın bir şekilde görürüz.